Selam. Bugün elimizdeki dosyalara detaylı bir bakış atacağız ve inan bana bu sadece basit bir futbol muhabbeti değil.
Kesinlikle değil. Yani olay futbolun çok çok ötesinde aslında.
Aynen. Düşünsene 2026 Dünya Kupası'nda hani o maçların en kritik anlarını, o ilk 10 dakikasını falan tamamen bedava izleyebileceksin. Hem de öyle geleneksel kanallarda falan değil, doğrudan YouTube üzerinden.
Evet, bu tarihte bir ilk zaten. Çok büyük bir olay.
Değil mi? Bugün masamızda işte bu FIFA ve YouTube arasındaki o devasa tercih edilen platform anlaşması var. Amacımız da hani sana sadece maçlar nerede yayınlanacak haberi vermek değil, aslında bu hamlenin medya tüketim alışkanlıklarımızı ve dijital gelir modellerini nasıl baştan aşağı yeniden yazdığını senin için deşifre etmek istiyoruz.
Ya işin aslı şu, bu milyarlarca dolarlık bir endüstrinin hayatta kalma stratejisi. Spor yayıncılığı uzun zamandır dışarıya tamamen kapalı bir sistemdi biliyorsun. Ancak şimdi oyunun kuralları dijitalin doğasına göre güncelleniyor.
Evet, hep aynı kanallar, o sıkıcı paketler falan vardı eskiden.
Aynen öyle. Kaynaklardaki o ilk 10 dakika kuralı da bunun en net kanıtı bence.
Ya o detay beni gerçekten vurdu. Düşünsene, resmi yayıncılar her maçın ilk 10 dakikasını kendi YouTube kanallarında canlı ve ücretsiz verecek. Bu şey gibi, hani lüks bir restoranın kapısından geçerken şefin sana efsanevi bir tadımlık sunması gibi.
Kesinlikle çok iyi bir benzetme.
O tek lokma seni içeri çekiyor ve bütün bir ana yemeği sipariş etmeni sağlıyor yani.
Tabii ama o restoran benzetmesine küçük ama çok kritik bir detay ekleyelim.
Ne gibi bir detay?
Burada şef sana sadece yemeği tattırmıyor. Sen o lokmayı yediğin an senin izleme alışkanlıklarının verisini de toplamaya başlıyor.
Hadi canım. Doğru, hiç bu açıdan düşünmemiştim.
Yani bu klasik dijital kanca stratejisi. Ama bunu global ölçekte milyarlarca insan üzerinde aynı anda test ediyorlar. Zaten YouTube'da vakit geçiren izleyiciyi yakalayıp kendi ana platformuna ya da işte o ücretli aboneliğe çekmek için devasa bir dönüşüm hunisi kuruyorlar.
Anladım. Yani o 10 dakikalık tadımlık harika bir kanca o zaman. Ama izleyiciyi içeri çektikten sonra onlara farklı ne sunacaklar ki? Neden sadece kanalı değiştirip gitmeyesin?
İşte en büyük fark da içeride başlıyor.
Yani eğer sana yine o kravatlı eski hakemlerin sıkıcı stüdyo analizlerini sunarlarsa o kanca hiçbir işe yaramaz.
Çok haklısın. Tam da bu yüzden geleneksel televizyon yayıncılığının o steril formatını bir kenara bırakıyorlar. Sadece resmi yorumcular yok artık içeride.
Ne var peki?
Seçilmiş bağımsız YouTube içerik üreticileri bizzat sahaya iniyor. Yani taktiksel analizler, shorts formatında anlık reaksiyonlar ve kişisel insan hikayeleriyle dolu çok dinamik bir ekosistem yaratıyorlar.
Vay canına, bu ciddi bir zihniyet devrimi.
Bitmedi. Üstelik FIFA o devasa dijital arşivinin kapılarını da sonuna kadar açıyor. Hem de sadece tozlu raflardan indirip belgesel yapmak için falan değil.
Ne için peki? Beklenti yaratmak için mi?
Aynen. Turnuva öncesi o hype dediğimiz heyecanı saniyeler içinde ateşlemek için stratejik bir silah olarak kullanıyorlar bunu.
Ya iyi de arşivlerin bu kadar açılması ve bağımsız içerik üreticilerinin sahaya inmesi muazzam bir telif hakkı kaosu yaratmaz mı?
Yaratması beklenir değil mi normalde?
Evet, yani internetin vahşi doğasını biliyoruz. Bu görüntüler saniyeler içinde binlerce izinsiz edite, meme videosuna falan dönüşecek. İnternetin bu kaotik doğasıyla savaşmak yerine nasıl oluyor da her şey yasal kalabiliyor?
Eski yayıncı mantığıyla baksak, evet bu korkunç bir telif hakkı ihlali ve gelir kaybı olurdu. Ama işin zekice kısmı şu, FIFA bu kaosu bastırmak için avukat orduları falan kurmuyor.
Ne yapıyorlar peki dava açmak yerine?
YouTube'un o gelişmiş Content ID sistemini arkasına alıyor. Dinleyicilerimizin çoğu Content ID'nin eşleştirme mekanizmasını zaten biliyordur. Ama buradaki vizyon çok başka.
Nasıl bir vizyon?
Videoyu sildirmiyorlar. O izinsiz yüklenen videonun içindeki reklam gelirine direkt çöküyorlar. Yani korsanı engellemek yerine platformu yasal içerik için dev bir cazibe merkezine çeviriyorlar.
İnanılmaz. Kaosla savaşmak yerine kaosu resmen paraya çeviriyorlar.
Kesinlikle öyle. Kaynaklarda da rapor edilmiş, Justin Connolly ve Matthias Krastrom'un altını çizdiği yeni nesil hayranlar vizyonu da tam olarak bu aslında.
Yani içerik üreticilerini yasaklarla engellemek yerine onlara kontrollü bir oyun alanı veriyorlar.
Evet, onlara limitsiz ama kontrollü bir oyun alanı yaratıyorlar. Ve günün sonunda asıl parayı yine yayıncı kuruluş kazanmış oluyor.
Çok mantıklı. O zaman toparlamak gerekirse, sadece TV reklamlarına veya decoder satışlarına bel bağlayan o kapalı devre eski sistem tamamen yıkıldı diyebiliriz.
Evet, geleneksel televizyon yayıncılığının o duvarları siber alanda tamamen yerle bir oldu diyebiliriz.
Yerini de dinamik reklamlara, freemium erişim modellerine ve bağımsız analizlere bıraktı. Artık izleyici pasif bir tüketici değil, dijital yayıncılığın bizzat dağıtım ağı haline gelmiş durumda.
Tüm bu yeni ekosistemde senin o ilk bahsettiğin 10 dakikalık ücretsiz yayınla başlıyor işte.
Gerçekten büyüleyici bir tablo. Bu noktada sana, yani bizi şu an dinleyen sana, kaynaklarda yer almayan ama buradan doğan kışkırtıcı bir düşünceyle veda etmek istiyorum.
Bakalım ne soracaksın?
Eğer dünyanın en geleneksel yayın etkinliği olan Dünya Kupası bile bu bağımsız yayıncı ve freemium modeline geçiyorsa, bu durum gelecekteki canlı haberlerin veya hayati seçim münazaralarının kaderi için ne anlama geliyor?
Oo, çok çarpıcı bir soru bu.
Yakında küresel krizleri de bağımsız içerik üreticilerinin 10 dakikalık ücretsiz yayınlarından mı takip edeceğiz? Bunu biraz düşün.